Ayrım 20.
Her ikisinin bir sentezine ya da her ikisinin etkileşimi sonucu oluşan yeni bir görüş ulaşılmalıdır. Hipotetik, dedüktif süreçte önce tüme varım, sonra tümden gelin birlikte kullanılır. Sosyal bilgiler dersinde bölgemizde turizmle ilgili gelişmeler konusunda araştırma yapabilme hedefi öğrencilere kazandırılırken bu süreç işe koşulabilir. Öğrenciler ile kasabaya, köye gelen yerli, yabancı turistleri, onların ülkelerini, hangi tarihi, doğal yerleri gezdiklerini, ne kadar süre kaldıkları, nerelerde kaldıklarını, ne gibi istekleri olduklarını ve benzeri öğrenciler araştırıp rapor halinde sınıfa sunabilirler. Bu tür bir çalışmada tek tek toplanan bilgilerden bir genellemeye gidilebilir. Bu genellemeden hareketle de tek tek olgular hakkında bir yargıya varılabilir. Analiz, sentez düzeyindeki hedef davranışlar kazandırılırken retrodüktif, soruna dönme, fizyolojik süreçler kullanılabilir. Söz gelişi büyük kentlere göçü nasıl önleyebiliriz? Türkiye'de eğitimin niteliğini artırmak için neler yapılabilir? Demokrasiyi nasıl geliştirebiliriz? Turizmi geliştirmek için yeni yollar neler olabilir ve benzeri sorulara öğrenciler yepyeni yollar önerebilirler. Yeni ve orijinal çözümler oluşturmalarına fırsat ve olanak sağlanmalı, öğrenciler yüreklendirilmelidir. Sönmez 1991-2-9. Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme. Her ünitenin sonunda öğrencinin hangi hedef davranışları kazanıp kazanmadığını belirlemek ve onun eksiklerini tamamlamak, yanlışlarını düzeltmek amacıyla yapılan değerlendirmedir. Bu tür sınavda öğrenciye not verilmemelidir. Öğrencinin yaptığı yanlışlar, eksikler belirlendikten sonra bunları giderici bir ek eğitim yapılmalıdır. Öğrencinin yanlış ve eksikleri tamamlanıp giderilene dek bu iş sürdürülmelidir. Strateji, kuram, yöntem ve teknikler. Öğrenme, öğretme ortamında istendik davranışları öğrenciye kazandırırken işe koşulan değişkenlerden biri de strateji, yöntem ve tekniklerdir. Bunlar belli bir düzen içinde kullanılmalıdır. Bu konu bölüm 5'te ayrıntılı olarak işlenecektir. Öğretme ortamı ve soru. Genellikle sorusuz öğretim düşünülemez. İnsanlarla iletişimi gören kişi mutlaka soru sormak zorunda kalabilir. Sorusuz bir iletişim hemen hemen yok gibidir. Bu nedenden dolayı soru önemli bir öğedir ve her insanın nasıl soru soracağını bilmesi gerekebilir. Öğretmen de nasıl soru soracağını, eğitim ortamında soruyu nasıl kullanacağını bilmek zorundadır. Çünkü öğrenme, öğretme ortamı iletişime dayanır ve yerinde doğru soru sorulması iletişimin gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılamaz. Eğitim ortamında soru çok değişik amaçlar için kullanılabilir. Bunlar şu başlıklar altında incelenebilir. 1. Anlamlı bir soru öğrencinin dikkatini kazandırılacak davranışların üzerine çekmede yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalara göre bir ders saati boyunca öğrencilerin tümünün dikkatini uyanık tutmak, onları konuya yöneltmek çok güçtür. Bunun yanında dersin işlenişi sırasında ileti tek yönlü kullanılınca, yani öğretmen sürekli mesaj iletirse öğrenci kısa zamanda kanallara tıkayıp düş kurmaya başlayabilir. Tek düz anlatımla yürütülen bir ders boyunca öğretmenin anlattıkları uyarıcılık niteliklerini yitirebilir. İşte bu durumda kullanılacak en yetkili yollardan biri de öğrencilere soru sorarak onların dikkatini hedef davranışlara çekmek olabilir. 2. Uygun biçimde planlanmış ve sorulmuş sorular öğrencinin etkili biçimde düşünmesini sağlayabilir. Belki de soru sormanın temel amacı bu olabilir. Çünkü davranış değişikliğini oluşturmak için öğrencinin etkinliğe katılması gereklidir. Çünkü organizmanın tepkide bulunabilmesi için bildiklerini mantık süzgecinden geçirmek zorundadır. Bunu sağlamanın bir yolu da kişiye soru sormaktır. 3. Sorular öğretimin etkililiği ve verimliliği konusunda bilgi verebilir. İletişimde amaç anlamın paylaşılmasıdır. Bu amacın gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için öğretmen eğitim ortamında soru sormak zorunda kalabilir. Eğer iletişim sağlanmamışsa öğretmen sürekli düzeltmeleri yapabilir, başka etkinliklere girebilir. Tüm bunlar istendik davranışın, mesajın öğrenciye kazandırılması içindir. Eğer en kısa zamanda ve ekonomik olarak mesaj kişiye kazandırılmışsa eğitim ortamı etkili ve verimlidir denebilir. Böyle bir eğitim ortamı elde tutulabilir. Tersi durumunda ise eğitim ortamı yeniden düzenlenmelidir. 4. Sorular öğrenciler arasında hoşgörülü olmayı da sağlayabilir. Öğrencilerin birbirlerine soru sormaları, yanıtları dinlemeleri demokratik davranışların gelişmesini sağlayabilir. Ayrıca çekingen öğrenciler de böyle ortamlarda ders isteyerek katılabilirler. Çok yönlü düşünme, karşı savlara saygılı olma, dinleme, konuşma, soru sorma gibi davranışların gelişmesine de katkıda bulunabilir. 5. Soru hedef davranışların kazandırılmasına yardımcı olabilir. Öğretmen hangi strateji, yöntem ve tekniği kullanırsa kullansın sorudan kaçınamaz. Sorular öğrencinin istendik davranışı kazanmasına yardımcı olmalıdır. Nitekim 5. bölümdeki örnek ders planlarında hedef davranışlara uygun sorular bulunmaktadır. Bunlar hedef davranışın niteliğine göre düzenlenmelidir. Söz gelişi, eğer hedef bilgi düzeyinde ise Atatürk Samsun'a ne zaman çıktı, su nelerden oluşmuştur, yer çekimi kanununu söyleyiniz gibi sorular sorulmalıdır. Oysa davranış kavrama düzeyinde olunca bu kez Atatürk Samsun'a neden çıkmıştır, suyun özelliklerini açıklayınız, yer çekimi kanunu uçakların yapımında neden göz önüne alınmalıdır gibi sorulara yer verilmelidir. Soru ile strateji, yöntem ve teknikler. Sorunun niteliği ile öğrenme-öğretme stratejisi, yöntem ve tekniği arasında ilişki vardır. Strateji, yöntem ve teknikler değişince sorular da değişmektedir. Kazandırılacak hedef davranışlar bilgi düzeyinde ise sunuş yolu stratejisi ve düz anlatım yöntemi kullanılabilir. Böyle bir durumda yanıtı beklenmeyen sorular dersin her basamağında sorulabilir. Örneğin dikkati çekme basamağında trafik kazalarının neden bu kadar çok olduğunu hiç düşündünüz mü? Sınıf başkanı Hüseyin sınıf daha etkili yönetmek için başka neler yapabilirdi? Günde bir paket sigara içen kişi bir yılda ne kadar para harcayabilir gibi sorular kullanılabilir. Çünkü bu tür sorular öğrenciyi düşündürebilir. Ara özetlerde şimdiye dek ne öğrendik? Buraya dek öğrendiklerimizi kim özetleyebilir gibi sorular işe koşulabilir. Son özetler, bugün sınıf başkanının sorumluluğu konusunda neler öğrendik? Atatürk ilkelerini kim sayacak? İnsanın duyu organları nelerdir gibi sorularla başlayabilir. Tekrar güdüleme basamağında ise karar verme mekanizmasını kullanmak bize ne yarar sağlayabilir? Bilimsel yöntemi kullanmanın yararları nelerdir gibi sorular kullanılabilir. Hedef davranışlar kavrama ya da değerlendirme basamaklarında ise buluş yolu stratejisi ve örnek olay güdümlü tartışma yöntemleri kullanılabilir. Eğer güdümlü tartışma yöntemi kullanılıyorsa tartışmayı yaratacak önderlik edici soru öğrencileri düşünmeye zorlamalı, ana noktaları sezmelerini sağlamalıdır. Örneğin konusu zamanın etkin kullanımı olan bir güdümlü tartışmada ana noktalardan biri etkili yönetim zamanın uygun kullanılmasıyla başlar biçiminde olabilir. Böyle bir durumda tartışma zamanın uygun biçimde kullanılması hepimiz için neden gereklidir biçiminde önderlik edici bir soruyla başlatılabilir. Ders böyle bir soruyla başladıktan sonra öğretmenin amacı tartışmayı yönlendirmek olmalıdır. Bundan sonra içerikle ilgili yardımcı düşüncelerin ortaya çıkması için gerekli yan soruların düzenlenmesi gereklidir. Yan sorular öğrencilerin akıl yürütmelerini gerçekleştirecek nicelik ve nitelikte olmalıdır. Yukarıda açıklanan zaman ile ilgili tartışmada kullanılabilecek uygun yan sorulardan tamamlayıcı soru biri, biz zamanımızı hatalı olarak nasıl kullanabiliriz biçiminde olabilir. Böyle bir yan soru zamanın hatalı kullanımı biçiminde sunulabilecek yardımcı düşüncelerden birinin ortaya çıkmasına olanak sağlayabilir. Bundan sonra yardımcı düşünce ile ana nokta arasında öğrenciler bağ kurabilirler. Dersin geliştirme basamağında öğrencilerden biri tartışmayı saptırmaya çalışabilir. Böyle bir durumda öğretmen tartışmayı yeniden doğru bir çizgiye oturtmak için ona plansız bir soru sorabilir. Bu tür soru içeriği denetim altında tutarak uygun yanıtları sağlayıcı sorudur. Ayrıca plansız soru içeriğin daha açık hale gelmesi için de sorulabilir. Örneğin derste kaynak kişi olarak bir uzman bulunuyorsa yeri gelince plansız soru hem öğretmen hem de öğrencilerce sorulabilir. Söz gelişi uzman yeterli bir biçimde içeriği açıklayamamışsa ya da sorulan soruya doyurucu yanıtlar verememişse verilen yanıt ya da örnekler açık anlaşılır değilse yanıtınızı başka türlü açıklayabilir misiniz? Başka örnekler verebilir misiniz? Daha başka neler ekleyebilirsiniz gibi sorular işe koşulabilir. Plansız sorular ileri sürülen önerme ve görüşleri destekleyecek bilgi ve değerlendirmelerin ortaya çıkarılması için de sorulabilir. İleri sürülen önerme ve görüşler çok yüzeysel ve açık değilse ya da ders kitabındaki bir görüşün aynen tekrarı ise bunların daha açık bir duruma getirilmesi amacıyla böylesi plansız sorulara yeri gelince başvurulabilir. Soru türleri. Soru türleri aşağıda belirtilen başlıklar altında toplanabilir. 1. Hedefin düzeyine göre soru. Bilgi düzeyindeki hedefler sorunca söyleme, yazma, seçip işaretleme, doldurma, görünce tanıma gibi davranışları içerir. Bu hedefler öğrenciye kazandırılırken hatırlama sorularına başvurulabilir. Hatırlama soruları öğrencilerin kavrama ve daha üst düzeydeki hedef davranışa doğru yükselmelerinde onlara yol gösterebilir. Çünkü her düşünce veri ve olgularla başlar. Bu nedenden dolayı da hatırlama soruları akıl yürütmenin başlatılması için de gerekli olabilir. Yeri gelince öğretmen bazı bilgilerin hatırlatılmasını öğrencilerden isteyebilir. Derslikte bütün bu etkinlikleri sağlamak için nasıl sorular sorulmalıdır önermesinin yanıtı önemlidir. Bilgi düzeyinde kazandırılacak davranışlarla ilgili sorular kim, ne, ne zaman, nerede, hangisi sözcüklerinden oluşmalıdır. Örneğin telefonu kim buldu? Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı gibi sorular bilgi düzeyi için kullanılabilir. Bilgi düzeyindeki bu tür sorular araştırma soruşturma stratejisi ve gösterip yaptırma yönteminde de kullanılabilir. Örneğin devinişsel bir beceri öğretilirken yapılan açıklamaların öğrencilerce anlaşılıp anlaşılmadığı bilgi düzeyindeki sorularla yoklanabilir. Diğer strateji, yöntem ve tekniklerde öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek için bilgi düzeyindeki sorular sorulabilir. Hedef davranışlar, kavrama ve daha yukarı düzeylerde ise sorulacak soruların niceliği ve niteliğine dikkat edilmelidir. Çünkü kavrama ve daha üst düzeylerde öğrencilerden örnek vermeleri, neden ve sonuçları belirlemeleri, benzer ve farklılıkları bulmaları, ilişkileri açıklamaları, özetlemeleri, geçmiş ve gelecekteki olası özelliklerini kestirmeleri gibi davranışlar istenir. İşte bu tür davranışları kazandırılırken ve kazanıp kazanmadıklarını yoklarken açık uçlu sorular sorulmalıdır. Örneğin, nasıl sözcüğünün bulunduğu tümceler öğrencilere karşılaştırma yapma ve zıtlıkları ortaya çıkarma olanağı verirken, niçin sözcüğünün bulunduğu tümceler olgu, olay ve nesnelerin nedenlerini bulmada yardımcı olabilir. Eğer böyle ise ile başlayan sorular, öğrencilerin yordama yapmalarını olanak sağlayabilir. Örneğin, trafik kazalarını azaltacak bilimsel ve toplumsal önlemleri eğer almazsak gelecekte neler olabilir gerekçesiyle açıklayınız. Sorusuyla gözdeki tabakaların adlarını söyleyiniz sorusu aynı ağırlıkta ve düzeyde değildir. Birincisi kavrama, ikincisi ise bilgi düzeyindedir. Tüm okullarda öğretmenler öğrencilerini kavrama düzeyinin üstüne çıkartmak, en azından uygulama düzeyine getirmek zorundadırlar. Çünkü uygulama düzeyi sorun çözme, ilke, kural, kuram, kanunları yeni durumlarda kullanma sürecidir. Üstelik kalkınmanın ve insanca yaşamanın yolu uygulama düzeyinden geçer. Uygulama düzeyine gelmemiş toplumların kalkınmaları, insanca yaşamaları olası değildir. Çağdaş olmanın yolu ise sentez ve değerlendirme basamaklarından geçer. İşte öğrencileri bu basamaklara ulaştırmak için düzenlenen eğitim durumlarında da kavrama basamağındaki sorulara başvurulmalıdır. 2. Açık ve kapalı uçlu sorular. Genel olarak sorular kapalı ve açık uçlu olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. A. Kapalı uçlu sorular. Sorunun yanıtı tek bir sözcükten oluşuyorsa, evet, hayır, İstanbul, oksijen ve benzeri, bu tür sorulara kapalı uçlu sorular denir. Örneğin, Atatürk 1919'da Samsun'a çıktı değil mi? Türkiye'nin başkenti Ankara değil mi? Gibi. B. Açık uçlu soru. Soru açıklama gerektiriyorsa bunlara da açık uçlu soru denir. Örneğin, niçin demokratik lider diğerlerinden daha üstündür? Neden trafik kazaları önlenemiyor gibi. 3. Yöntemlere göre soru. Öğrenme, öğretme yöntemlerine göre sorular aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. A. Önderlik edici soru, açış sorusu. Güdümlü tartışma yönteminde kullanılan ve tartışmayı başlatan sorudur. Kurtuluş Savaşı niçin Ankara'dan yöneltildi? Neden trafik kazaları önlenemiyor? Diğer beylikler arasından neden Osmanlı Beyliği büyük bir imparatorluk haline geldi? İnsanda hormonlar olmazsa neler olabilir gibi sorular örnek olarak verilebilir. B. Takip eden soru, tamamlayıcı soru, yan soru. Düz anlatım yönteminin dışındaki tüm yöntemlerde dersin geliştirme bölümünde güdümlü tartışma yönteminde yardımcı düşünceleri ortaya çıkarmada kullanılan sorudur. Söz gelişi, Atatürk çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne ulusu çıkarmak için bir dizi devrim yapmıştır ana düşüncesine öğrenciyi ulaştırmak için Atatürk devletin yönetiminin neden cumhuriyet olmasını savunmuştur sorusu sorulabilir. Bu tür yan sorularla ana düşünce öğrencilere buldurulabilir. C. Plansız soru. Güdümlü tartışma yönteminde tartışma amaçtan uzaklaşınca öğrencileri tekrar hedef davranışlara döndürmek için sorulan sorudur. Ayrıca içeriği daha açık hale getirmek için de sorulabilir. Ç. Yanıtı beklenmeyen soru. Tüm öğrenme öğretme yöntemlerinde ve düz anlatım yönteminin giriş, geliştirme, sonuç bölümlerinde kullanılan ve öğrencilerce yanıtlanması beklenmeyen sorulardır. Bu tür sorulara öğretmen yanıtlayabilirdi, yanıtlamayabilirdi. Tüm bu sorular hedef davranışlara ve öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır. 4. Yöneltilme biçimlerine göre soru türleri. Sorunun kim ya da kimlere sorulacağı da önemlidir. Bu bakımdan ikiye ayrılabilir. A. Tüm gruba sorulan soru, genel soru. Grubun yanıtlaması için sorulan sorudur. Bu tür sorular tartışma ortamında tartışmanın başlaması için sorulabilir. Önderlik edici sorular bu tür soruların içine girebilir. Genel sorular öğrencileri uyanık tutabilir. Tartışmayı izlemelerine olanak sağlayabilir. B. Kişiye yöneltilen soru. Öğretmenin yeri gelince eğitim ortamında belli kişilere soru sorabilir. Bu tür sorular onun derse katılımını sağlayabilir. Örneğin Gül Ayşe, trafik kurallarına uymazsak neler olabilir? Serdar, çalıştığımız yerin için temiz ve düzenli tutmalıyız gibi sorular yeri gelince kullanılmalıdır. Ders işlenirken öğrenciler de belli zamanlarda sorular sorabilir. Öğretmen bu tür soruları kendisi yanıtlamamalı, karşılayıcı soruyla soruyu sınıfa yöneltmeli, yanıtını onlara buldurmalıdır. Örneğin, kasıtlı kültürlemeye bir başka örnek verebilir misiniz efendim diyen öğrencinin sorusunu öğretmen, Nesrin, yaşamından kasıtlı kültürlemeye bir örnek verir misin şekline getirmelidir. Yanıt gelmiyorsa ipucu, düzeltme ve dönüt kullanmalı, öğrencilere sorunun yanıtını buldurmalıdır. Soru sorarken dikkat edilecek kurallar. Soru sorarken dikkat edilecek kurallar şu başlıklar altında incelenebilir. 1. Etki yaratmayan sorulardan kaçınılmalıdır. Öğrencileri zihinsel etkinlik içine sokmayan ve tartışma yaratmayan sorulardan öğretmen kaçınmalıdır. Sorular ne çok kolay ne de çok zor olmalıdır. Hem hedef davranışlarla ilgili hem de öğrencinin üstesinden gelebileceği nitelikte olmalıdır. Ayrıca tartışmayı çok sınırlayan ya da başıboş bırakan sorulardan da kaçınılmalıdır. Örneğin, Yavuz Sultan Selim çok otoriter bir padişahtır değil mi gibi bir soru tartışma ortamında sorulamaz. Çünkü öğrenciler neyi tartışacaklardır? Bu tür soru kapalı uçlu bir sorudur ve tartışmayı sınırlar. Etki yaratmayan ikinci tür soru ise belirgin olmayanlardır. Örneğin 1919 yılında İstanbul'da ne oldu sorusunda olduğu gibi. Bu tür soruları öğrenciler nasıl yanıtlayacaklarını bilemezler. Peş peşe ve iç içe sorulan zincirleme sorular da etki yaratmayan soruların kapsamına girebilir. Söz gelişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen eğitimle ilgili yasalar hangileridir ve bu yasaların Türk eğitim sistemine getirdiği yenilikler nelerdir? Bu yenilikleri en çok hangi alanlarda gözleyebiliriz sorusu şaşırtıcıdır. Çünkü öğrenci bu soruyu aynı anda yanıtlayamayabilir. Etki yaratmayan sorulardan biri de yanıtı içinde olandır. Örneğin bu ilk basamak değil mi sorusu bu türe girer. Bu tür sorular ipucu olarak kullanılabilir. 2. Tartışmayı boğmaktan kaçınılmalıdır. Öğretmen tartışma ortamında çok otoriter ya da merkeziyetçi bir tutum takınmamalıdır. Soru sorulduktan sonra öğrencilere yanıtlama süresi 20 saniyeden 2-3 dakikaya dek vermelidir. Bu durumu tartışmayı açmadan şimdi nokta nokta konusunda tartışacağız. Herkes düşüncesini söylesin ve gerekçe göstersin. Tüm sınıfın katılmasını istiyorum. Herkesten yanıt isteyeceğim ifadeleriyle belirtmelidir. Soruyu sorduktan sonra öğrencilere düşünme süresi tanımalıdır. Yanıt gelmiyorsa ipucu, düzeltme ve dönüt kullanmalıdır. Her yanıtın üzerinde öğrencileri tartıştırmalıdır. Herkesten düşüncesini istemelidir. Evet, hayır gibi yanıtlar gelince niçin, açıklar mısınız gibi soruları sormalıdır. Bu tür bir tutum hem saldırgan davranışları önleyebilir, hem çekingen öğrencilerin derse katılımlarını, hem de öğrencilerin tümünün dikkatlerini ders üzerinde toplamalarını sağlayabilir. Öğretmen acele etmemeli, öğrencileri yüreklendirmeli, tüm sınıfın katılımını sağlayıcı etkinliklere girmelidir. Hep aynı öğrencilerin soruları yanıtlamalarına imkan vermemelidir. 3. Kişisel farkları göz önüne almalıdır. Hiçbir öğrenci diğerinin özdeşi değildir. Öğrenciler arasında her zaman kişisel farklılıklar vardır. Öğretmen bu kişisel farkları göz önüne alarak soru sormalıdır. Söz gelişi öğrencilerden biri dikkatini konu üzerine toplayamıyorsa öğretmen ismini belirterek ona soru sorabilir. Fakat bu soru hem konuyla ilgili olmalı hem de öğrencinin üstesinden gelebileceği bir nitelikte olmalıdır. Öğrenciyi cezalandırmak, onu zor duruma düşürmek için soru sorulamaz. Özellikle bu tür sorular basit, öğrencinin dikkatini toplayıcı olmalıdır. Öğretmen öğrencilere soruları onların derse katılımını sağlamak için sorduğunu hissettirmelidir. Bildiği halde derse katılmak istemeyen çekingen öğrencileri yüreklendirmeli, her öğrenciyle mutlaka göz iletişiminde bulunmalıdır. Yavaş öğrenen öğrencilere yeterli zaman tanımalı, hızlı öğrenen öğrencilere ise sınıfa göre zor sorular sormalı, yanıt gelmiyorsa ipucu, düzeltme ve dönütü kullanmalıdır. Öğrencilere yeri gelince pekiştireç vermelidir. 4. Öğrenci yüreklendirilmelidir. Öğretmen, öğrenme, öğretme ortamında sevecen ve hoşgörülü olmalıdır. Öğrencileri azarlamamalı, küçük düşürücü davranışlarda bulunmamalıdır. Bu iş için göz iletişimini, pekiştireçleri, düzeltme ve dönütü etkili bir şekilde kullanmalıdır. Öğrencinin sözü kesilmemelidir. Soruya yanlış yanıt verse bile konuşmasını sürdürmesine olanak tanınmalıdır. Yanıtların doğruluğu ve yanlışlığı üzerinde sınıfta tartışma açmalıdır. Öğrenciler hedef davranışlarla ilgisiz, dersi kaynatmaya yönelik sorular sordukları zaman bunları ustalıkla dersin sonuna ertelemelidir. Söz gelişi böyle bir soru gelince, "Nebahat, soru çok güzel ama konuyla ilgili değil. Dersten sonra gel birlikte yanıtını bulalım. Şimdi nokta nokta konusu üzerinde tartışmaya devam edelim" gibi bir ifade kullanmalıdır. Hedef davranışlarla ilgili soru soran öğrencilere pekiştireç vermelidir. Eğer sorulan sorunun yanıtını öğretmen de bilmiyorsa, soruyu önce sınıfa yöneltmeli, yanıtı birlikte bulmaya çalışmalı. Eğer bundan da sonuç alınmıyorsa, "Öğretmen, bu sorunun yanıtını ben de bilmiyorum. Hep beraber üzerinde çalışalım. Gelecek derse dek yanıtını bulalım" demelidir. Bir sonraki ders soruyu ve yanıtı sınıfa getirmelidir. Eğitim durumunun düzenlenmesi. Eğitim durumları düzenlenirken şöyle bir sıra izlenebilir. 1. Devletin uzak hedeflerine uygun olarak ve onlarla çelişmeyen hedefler belirlenirken uyulması gerekli ilkelerden hareketle milli eğitimin ve okulun hedefleri saptanır. 2. Okulun hedefleri belirlendikten sonra her bir dersin hedefleri saptanır. Örneğin, eğer ilk öğretimin hedefleri yazılmışsa, bu hedefler Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, müzik, resim, beden eğitimi derslerine göre yeniden belirlenir. İlk öğretim 8 yıl olduğundan bundan sonra her dersin hedefleri bu kez de her bir sınıf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 için saptanır. 3. Bir ders konu alanı düzeyinde sosyal, fen, Türkçe ve benzeri belirlenen hedefler davranışa dönüştürülür. Bu hedef davranışlara uygun içerik yani üniteler belirlenir. Her ünitede kazandırılacak hedef ve davranışlar saptanır. Örneğin, sosyal bilgiler için yıllık düzeyde yazılan hedef ve davranışlarla ilgili üniteler ve onların içeriği belirlendikten sonra her bir ünite için hedef ve davranış yazılmıştır. 4. Her ünite için saptanan hedef davranışlar ve içerik, kolaydan zora, basitten karmaşa, somuttan soyuta, yakın çevre ve zamandan uzağa, bilinenden bilinmeyene ve birbirinin ön koşulu oluş özelliğine göre düzenlenir. 5. Tüm bu özellikler göz önünde tutularak her bir ünite için kazandırılması kararlaştırılan hedef davranışlar 40'ar ya da 80'er dakikalık derslere bölüştürülür. Bir ya da iki ders saati içinde kazandırılacak hedef davranışlar belirlenir. Sonra bu davranışları belirtilen süre içinde her bir öğrenciye kazandıracak eğitim durumları aşamalı olarak saptanır. Öğretme-öğrenme ortamı düzenlenirken eğitim sisteminin tüm öğelerini de bilmek gerekir. Bu öğeler aynı zamanda sistemin değişkenlerini içerirler. Değişkenlerin her biri sistemin çıktılarını etkiler. Bir eğitim durumunda davranışlar öğrenciye kazandırılırken aşamalı sıraya uyulması, ipucu, düzeltme, dönüt, pekiştireçlerin uygun yer ve zamanda kullanılması, öğrenci katılgınlığının sağlanması, uygun öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve tekniklerle akıl yürütmelerin iç içe düzenlenmesi gerekir.